أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlayacağımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetini Medine dışına da taşırmak için uluslararası platformda İslam davetini duyurmak için gerek komşu olan ülkelere gerek uzaktaki ülkelere elçiler vasıtasıyla mektuplar göndermişti. Bu konuyu ele almıştık ve bu konunun girişini de yapmıştık geçen dersimizde. Özetlemek gerekirse eğer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye anlaşmasıyla müşrik tehlikesini bertaraf etmesinden sonra, Hayber'in fethiyle de Yahudi tehlikesini bertaraf ettikten sonra, bu aşamada artık İslam'ın Medine dışına da duyurulma zamanının geldiğini fark etmiş ve ilahi vahiy doğrultusunda bu konu üzerinde özellikle durmuş, çevre ve uzak olan ülke mensuplarına, liderlerine, önderlerine, başkanlarına seçmiş olduğu elçiler vasıtasıyla mektuplar göndermişti. İşte bu mektuplardan bahsetmeye çalışacağız. Zamanımız kalırsa Mute seriyesine ve Mute gazvesine de bir geçiş yapmaya çalışacağız zamanımızın el verdiği ölçüde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu bütün mektupların ortak özelliği güzel bir üslupla kaleme alınmış olması, göndermiş olduğu elçilerin de ortak özelliği, gittikleri ülkenin, halkının ve devlet başkanının konuştuğu dili iyi bir şekilde öğrenmesi, bilmesi ve konuşması, onların ortak özellikleri bunlardı. Ve de hakaretli ifadeler yerine iltifat içeren ifadeler kullanılıyordu mektuplarda. Artı bir de Allah Resulü her mektubu gönderdiği kişinin sıfatını da zikretmek suretiyle artık onun halkı içerisindeki konumunu da zedelemeden iltifat vasıtasıyla kendisini İslam'a çağırıyordu, davet ediyordu. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir taviz vermediğinin ifadesi ya da onlara yağcılık yapmadığının en güzel göstergesi gönderdiği bütün mektuplarda kendi ismini başa, gönderdiği ülkenin devlet başkanının ismini de arkasından yazmaya özen gösteriyordu. Ve mektuplar genelde şöyle başlıyordu. Allah Resulü Muhammed'den mesela Bizans'ın büyüğü Hirakle ya da İran Kisra'sına ya da Habeş Necaşi'sine bu şekilde ifadelerle mektuplarını gönderiyordu. Ve bu mektupları götüren elçileri uzun uzadıya bahsetmeyeceğiz. Çünkü sadece bir iki tane değil, genel olarak o gün yeryüzünde yaşamını sürdüren devletlerin hemen hemen tümüne aynı daveti gönderen, aynı daveti ileten mektuplar ve elçiler göndermişti. Bu bakımdan bunları uzun uzadıya anlatmayacağız. Ancak önemine binaen birkaç örnek vermeden de geçemeyeceğiz. Hangi elçi, hangi devlete veya hangi devletin reisine gönderildi ve önemli olarak gelişen olaylar nelerdi? Bunu şöyle kısa bir şekilde anlatmaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan Necaşisine Amr bin Ümeyye Eddamri'yi gönderiyordu. Ki bu Habeş Necaşisine gönderilen ilk elçi değildi. Çünkü hatırlayacağımız üzere Peygamber aleyhisselam Mekke döneminin 5. 6. yıllarında da Habeşistan'a bir kafile, bir grup göndermişti Müslümanlardan. Cafer bin Ebi Talip vardı bunların başında. Hayber fethinden hemen sonra Cafer bin Ebi Talip Medine'ye dönmüştü. Ve dolayısıyla Habeşistan Necaşisini Peygamber aleyhisselam iyi tanıyordu. Necaşi de peygamberi iyi tanıyordu. Fakat nedense bugüne kadar, yani Peygamber aleyhisselamın bu daveti yaptığı güne kadar Necaşi'ye açık bir İslam'a giriş teklifi gelmemişti. Açık bir şekilde bir davet yapılmamıştı. Ve ne olduysa işte bu hicretin 6. veya 7. yılında Peygamber aleyhisselam Necaşi'ye mektup göndererek açıkça kendisini İslam'a davet etmişti. Ve Amr bin Ümeyye Eddamri'yi de elçi olarak göndermişti. Necaşi, peygamber elçisinin getirmiş olduğu mektubu aldıktan sonra sevincinden mektubu yüzüne sürer, tahtından, saltanatından, köşkünden inerek diz çöker ve Müslüman olduğunu ilan eder. Evet, Habeşistan Necaşisi, Peygamber aleyhisselamın göndermiş olduğu o davet mektubuna ve de davet mektubunu gönderen elçiye en güzel şekilde cevap veren ve bu cevabını da Müslüman olmakla süsleyen bir devlet başkanıydı ve Müslüman olmuştu. Ve daha sonraki yıllarda Necaşi, ki Ashame olduğu söylenir ismi, Necaşi Habeşistan krallarının genel ünvanıdır. Vefat ettiği zaman Necaşi, Peygamber aleyhisselam onun vefat haberini duyduktan sonra üzerinde gıyabi cenaze namazını da kılmıştır. Ve bu cenaze namazı, Peygamber aleyhisselamın Necaşi adına kıldırmış olduğu gıyabi cenaze namazı, onun Müslüman olduğunun en büyük göstergesidir. Ve Peygamber aleyhisselamı da gerçekten üzüntüye gark etmiştir Necaşi'nin vefatı. Bir başka elçi bir başka devlet başkanına gidiyor. Mısır kralı Mukavkıs'a da Hatib bin Ebi Belta gidiyor. Peygamber aleyhisselamın mektubunu aldığı zaman bu Mısır kralı Mukavkıs Müslüman olmadı. Müslüman olduğuna dair herhangi bir net ifade kullanmadı. Ancak Müslüman olmamakla birlikte Peygamber aleyhisselamın mektubuna ve elçisine karşı bir hakarette de bulunmadı. Bilakis iltifatlarda bulundu. Mektubu aldıktan sonra bu dinleri mukayese edeceğini, bu konuda kendisine bir fırsat verilmesi, bir zaman tanınmasını istiyordu. Ve bununla birlikte Hatib bin Ebi Belta adındaki Peygamber aleyhisselamın elçisiyle birlikte iki tane cariye ve bir tane de binek hediye olarak gönderiyordu Medine İslam Devleti'nin başkanı Muhammed aleyhisselama. Bu göndermiş olduğu cariyelerden Mariye ismindeki olanı Peygamber aleyhisselam ile evlenmiş ve tabi azat edildikten sonra Müslüman olmuş ve evlenmiş. Diğeri Sirin de Hasan bin Sabit'e verilmiş. Peygamber aleyhisselamın şairliğini bir noktada yapan Hasan bin Sabit'e. Şairliği derken yanlış anlaşılmasın. Peygamber'e hicveden, peygamberi alaya alan bugünün ifadesiyle ve o günün ifadesiyle şair, bugünün ifadesiyle medya mensubu, gazeteci, yazar olan müşriklere karşı peygamberi aynı şekilde bilmukabele şiirleriyle savunan Hasan bin Sabit'e de Mukavkıs'ın gönderdiği Sirin adındaki cariyeyi veriyordu. Bununla birlikte gönderilen o bineği de, ki biz buna İslam tarihi literatüründe Düldül olarak isimlendiriyoruz ve Düldül olarak da günümüze kadar geliyor. İşte bu Düldül de Peygamber aleyhisselam binmiş, hatta Peygamber aleyhisselamdan sonra halifeler binmiş. Hazreti Ali de hilafeti dönemine kadar bu Düldül denilen bineğe binmeye devam etmiştir. Demek ki Mısır kralı Mukavkıs da Müslüman olmamakla birlikte bir iltifat nişanesi olarak Peygamber aleyhisselama bu hediyeleri gönderiyordu. Fakat Müslüman olduğunu söylememiz için elimizde yeterli delil ve kaynak yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fars kralı yani İran kralı Kisra'ya da Abdullah bin Huzafe'yi gönderiyor. Ve Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh Allah Resulü'nün vermiş olduğu davet mektubunu Kisra'ya ulaştırdığı zaman Kisra mektubu açıyor. Bir de bakıyor ki mektubun başında önce zikredilen isim Muhammed. Arkasından zikredilen isim ise Kisra. Kendisine göre bu kabul edilebilir bir hakaret değildi. Onun nazarında gerçekten çok büyük bir hakaretti. Çünkü onun ortaya koymuş olduğu kanun onu gerektiriyordu. Eğer bir büyük varsa o da kendisiydi ve isminin ilk başa yazılması gerekiyordu. Ve sanki bize şunu da çağrıştırıyor. Gerçekten Kisra protokol sırasına gayet mükemmel bir şekilde önem veriyordu. Olmazdı kendisine göre Muhammed'in ismin önce geçmesi, sonra da Kisra'nın yazılması kabul edilebilir bir hakaret değildi. O yüzden Kisra özellikle bunu görünce, mektubun başında önce Muhammed, sonra da Kisra ismini görünce mektubu parçaladı. Ve şunu söylüyordu Kisra, benim mahiyetimde raiyetimden hakir bir köle, ki bununla Muhammed Aleyhisselam'ı kastediyordu. Benim raiyetimden hakir bir köle ismini benim ismimden önce yazmış dedi ve mektubu parçaladı. Ve hemen kendisine bağlı bir eyalet olarak bulunan Yemen'deki Bazan adındaki komutana da hemen bir haber gönderdi ve Muhammed'i yakalayarak kendisine getirmelerini istedi. Bu mektubu haddini bilmeden güya kendisine göre yazan Muhammed derhal yakalat ve bana gönder diye haber gönderiyor Yemen'deki valiye. Bu Bazan adındaki Yemen'deki vali de Peygamber Aleyhisselam'a haber gönderiyor ve kendisinin kralı olan ya da kendisinin Rabbi konumunda olan İran Kisrası'nın bu isteğini kendisine ulaştırıyor elçiler vasıtasıyla. Peygamber Aleyhisselam da gidin diyor, yarın gelin size ben bir haber veririm, gerekeni yaparız diyerek yarın gelin deyip gönderiyor. Ertesi gün Bazan'ın elçileri geldiğinde Allah Resulü kendilerine diyor ki, bakın diyor, gidin valinize söyleyin, kendisinin bağlı olduğu İran'ın yani Fars kralının akşam kellesi uçuruldu, ihtilal oldu, ayaklanma oldu, isyan oldu ve isyanın başını çeken de İran Kisrası'nın oğluydu ve babasını öldürmek suretiyle tahtını devirdi. Yani senin şu anda kendisi adına geldiğin devletin devlet başkanı şu anda piyasada yok, öldürüldü bu akşam falan saatte diye elçilere söyledi. Gidin bunu kralınıza, valinize söyleyin dedi. Ve gerçekten Allah Resulü'ne bildirilmişti o gece meydana gelen inkılabı. Meydana gelen ihtilali ve isyanı bildirmişti ki Allah Resulü elçilere bunu söylüyordu. Ve geldiklerinde Bazan'a söylediler elçiler. Evet, İran'da durum böyle böyle olmuş diye Muhammed'in söylediğini haber verdiler. Bazan da bekleyelim dediler. Gerçekten öyle mi değil mi diye. Gerçekten de öyleydi. Haberini aldı. Gerçekten Muhammed Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu gecede, söylemiş olduğu saatte, vakitte bu durumun meydana geldiğini ve Kisra'nın öldürülmüş olduğunu, yerine oğlunun tahta geçtiğini de artık öğrenmiş oluyordu. Tabi hemen oğlu, yani Kisra'nın oğlu, babasının vermiş olduğu bu emri, bu fermanı iptal edercesine Bazan'a haber gönderiyor. Babamın böyle bir kararı vardı. Sakın ola ki benden bir emir gelmeden bu harekete girişmesin. Ve tabi daha sonra ki rivayetler bize şunu gösteriyor ki Bazan da Peygamber Aleyhisselam'ın bu gerçekten kendisini etkileyen olayı, haberi karşısında tahammül edememiş, dayanamamış ve Müslüman olmuştu. Tabi İran'da meydana gelen bu inkılabın ya da bu isyan hareketinin zamanlamasını da Allah takdir etmişti elbette, ama Allah Resulü'nün İslam'a davet mektubunu gönderdiği bu zamanda gerçekten özellikle seçilmişti. Birazdan bu konuya tekrar döneceğiz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği elçilerden birisi de Dıhyetül Kelbi'dir. Özellikle bu ismi şuradan hatırlamaya çalışalım kıymetli dinleyiciler. Allah Resulüne Cibril bir insan suretine geldiği zaman en fazla Dıhyetül Kelbi suretinde gelirmiş. Ki bu sahabi Bizans İmparatoru Hirakl'e giden bir elçidir. Allah Resulü'nün davet mektubunu götüren bir elçidir. Tabi Allah Resulü'nün İslam'a davet mektubundan önce Ebu Süfyan tabi Bizans'a ticaret için gidip gelen bir şahıstır. Ve şurada Mekke'nin bir lideridir, devlet başkanıdır. Üst düzey bir yetkili olunca Hirakl ile zaman zaman sohbetlerde bulunuyor. Zaman zaman görüş alışverişlerinde bulunuyor. Allah Resulü'nün ismini, davetini duyduğu zaman Hirakl, günün birinde Ebu Süfyan'la karşılaştığı zaman onu özel çağırtır ve kendisiyle konuşur. Bir takım sorular soruyor Ebu Süfyan'a. Bu olayı bize nakleden Ebu Süfyan'ın kendisi, bakınız. Yani günün birisinde Hirakl ile birlikte oturduğunu ve kendisine şu soruları sorduğunu bize naklediyor Ebu Süfyan. O gün henüz Ebu Süfyan Müslüman olmamıştır. Ki Mekke'nin fethinden sonra zaten Ebu Süfyan Müslüman oluyor. Müslüman olmadığı bir dönemde gerçekleşiyor bu durumlar. Diyor ki Ebu Süfyan, Hirakl beni çağırdı, Bizans İmparatoru. Ve bana dedi ki, ben sana bazı sorular soracağım. Fakat sakın ola ki yalan söylemeyesin. Etrafındakilere de aynı şekilde söyledi. Eğer yalan söyler, beni kandırmaya yeltenirse, onun yalan söylediğini bana haber vereceksiniz diye onlardan ahit aldı. Ebu Süfyan diyor ki, Gerçekten arkadaşlarımın beni yalancı çıkarmayacaklarını bilseydim yalan söyleyecektim. Fakat korktum. Arkadaşlarım beni yalancı çıkar da beni rezil ederler diye doğru söylemek zorunda kaldım diyor. Ve Hirakl'ın söylediği, sorduğu bir takım sorulara da cevap veriyordu. Mesela soruyordu Hirakl, bu içinize ortaya çıkan Muhammed'in nesebi nasıl? Ebu Süfyan cevap veriyordu. Nesebini herkes biliyor, temizdir, soyu temizdir. Peki daha önce peygamberlik iddiasında bulunmuş muydu? Bulunan birisi miydi? Ya da daha önce peygamberlik iddiasında bulunan kimse çıkmış mıydı Mekke'de Muhammed'den önce? Hayır diyordu Ebu Süfyan. Peki neslinde kral var mıydı? Krallık, kraliçelik var mıydı? Yani zorbalığın işareti olarak krallık var mıydı? Yok diyordu Ebu Süfyan. Peki tabi olanlar, peygambere tabi olan insanlar eşraftan mı? Soylu soplu aristokrat kesin mi yoksa zayıflardan mı, müstazaf insanlar mı? Zayıflardı diyordu Ebu Süfyan. Peki bunun tabileri, peşinden gidenleri artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor diyordu Ebu Süfyan. Peki dininden dönen var mı? Muhammed'i kabul ettikten sonra dönen, vazgeçen, pişman olan var mı? Yok demek zorundaydı Ebu Süfyan. Peki Muhammed'den hiç yalan duydunuz mu? Hayır diyordu Ebu Süfyan. Peki hiç ahdini bozdu oldu mu? Hayır diyordu yine. Peki savaştınız mı ya da savaştıysanız durum nasıl oldu? Peki zafer mi, hezimet mi? Bazen biz kazanıyoruz, bazen o kazanır diye cevap veriyor. Peki ne emrediyor bu Muhammed size bütün bu özelliklerle birlikte dediğinde ise Ebu Süfyan diyor ki Allah'tan başka ilah olmadığına çağırıyor bizi. Sadece Allah'a kulluk yapmamıza çağırıyor. Putlarımızı bırakmamızı istiyor. Zina yapmamamızı, çocuklarımızı öldürmememizi ve Allah'a yalnız kulluk yapmamızı, atalarımızın dinini bırakmamızı bize emrediyor diye uzun uzadıya sözler sarf ediyor Ebu Süfyan. Ve tabi Hirakl Ebu Süfyan'ın bu sözlerinden sonra gerçekten tarihe geçecek şu sözleri söylüyor. Eğer diyor Hirakl, yine bunları bize aktaran Ebu Süfyan'dır, kendisine söylüyor. Eğer diyor dediklerin doğruysa şu ayaklarımın bastığı yerlere yakında sahip olacaktır bu Muhammed. Ve gerçekten ona varabilsem, ona ulaşabilsem, ona ulaşmak için her zahmete katlanırdım. Yanında olsaydım onun, ayaklarını yıkardım dediğinde Ebu Süfyan'ın içerisine o gündür, bugündür bir korku düşmeye başlamıştı. Çünkü karşısında bu sözleri sarf eden basit bir insan değildi. O günün süper gücü anlamında bir devletin başkanıydı. Bizans'ın Hiraklı bunu konuşuyordu, söylüyordu. Yakında Muhammed'in buralara kadar ayak basması beklenir, ümit edilir. Ve dahası ben orada olsaydım onun ayaklarını yıkardım. Oysa bu sözleri dinleyen Ebu Süfyan Muhammed'in yanındaydı. Bırak ayaklarını yıkamayı, ayaklarını yeryüzünden kesmeyi murat etmek için, ayaklarını yerden kesmek için bu maksatta savaşlar açılmıştı. Savaşlarda komutanlık yapmıştı mesela Bedir'de. Ve bu sözleri duyduğu zaman içerisine o günden itibaren de bir korku düşmüştü. Tabi Allah Resulü'nün mektubunu aldığı zaman Hirakl bu bilgileri de elde ettikten sonra mektubu okudu ve bunun üzerine etrafında üst düzey yetkililerde homurdanmalar meydana geldi. Etrafında keşişleri, bakanları, bürokratları var Hirakl'ın. Bu mektubu okuyup da gerçekleri anlamaya başladığı zaman ve de kendisi gerçekleri bu şekilde dile getirmeye başladığı zaman üst düzey yetkililerden homurdanmalar çıktı. Sanki ne oluyoruz gibisinden, devletimiz, rejimimiz çöküyor, sistem bitiyor. Artık bizim başkanımız da yoldan çıkarsa bizim işimiz kül demeye başladılar. Ve dolayısıyla onlar homurdanmaya başladıktan sonra da Hirakl tabi durumun farkına varıyor. Ve şunu söylüyor. Ben sizi denemek için acaba inancınızda ne kadar samimisiniz? Bunu ortaya çıkarmak için sizi ölçtüm. Denedim sizi. Bakalım benim bu sözlerime ne tepki göstereceksiniz? Kabul mü edeceksiniz? Red mi edeceksiniz? Fakat gördüm ki inancınızda samimisiniz. Bunu ölçmek için bu sözleri söyledim diyerek vaziyeti kurtarmayı beceriyordu Hirakl. Hirakl'ın Müslüman olup olmadığı konusunda da kesin bir ifade söylememiz mümkün değil elbette. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektuplarını gönderdiği şahıslar bunlardan ibaret değil. Habeşistan, Mısır, İran ve Bizans gibi sadece ülkeler değil, aynı zamanda Bahreyn, Yemame, Şam gibi eyaletlere ya da illere, ülkelere de aynı şekilde valilerini, bu valilere elçilerini mektuplarla birlikte gönderiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu elçilerden sadece bir tanesi gerçekten o zalimlerin zulmüne uğruyordu. O da Busra emiri Şurahbil bin Amr ve Allah Resulü'nün göndermiş olduğu elçi olan Haris bin Umeyr'i şehit ediyordu. Ellerini bağladıktan sonra şehit ediyordu. Ve zaten bu olayın arkasından da Allah Resulü Mute Savaşı'nda gerçekleştirecekti. Onu da daha sonra anlatacağız elbette. Evet, bu elçiler içerisinde Habeşistan Necaşisi Müslüman olmuş, Mısır Mukavkası Müslüman olmamakla birlikte bir takım hediyelerle iltifatlarda bulunmuş, İran kralı da, İran Kisrası da zaten o sıralarda tahtından olmuş, Heraklius da, Bizans'ın kralı da Müslüman olmak istediyse de çevresinin baskısından bunu dile getirememiş. Ancak Busra emiri Şurahbil adındaki vali de, o da Allah Resulü'nün elçisini şehit edecek kadar da gerçekten kadarlaşmıştı. Şimdi bu elçiler konusuna bir nokta koymadan önce bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bakıyoruz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devleti kurduğunun 7. yılındadır. İslam devletini kurmasının 7. yılını yaşıyor. Ve daha tam manasıyla oturmuş bir devlet de değil. Bırakın çevresindeki devletlerle yarışmayı, kendi içerisinde bulunan Mekke müşrikleriyle, Medine Yahudileriyle daha yeni yeni boğuşmaktan kurtulmuş, onlarla mücadele etmekten yeni yeni sıyrılmıştı. Böyle bir ortamda acaba bu devletin, bu yeni çocukluk devresini adeta yaşayan bu devletin o günün süper güçlerine, İran'a, Bizans'a, Mısır'a böyle kafa tutarcasına gelin bu dine girin demesi bir tehlike arz etmiyor muydu peki? Ya da Peygamber aleyhisselam bu devletin başkanı olarak hangi cesaretle böyle bir mektubu gönderiyor, böyle elçilerle onları İslam'a davet ediyor ve mektuplarında kıvırmadan, kıvırtmadan, dalgavukluk da yapmadan açık ve net bir şekilde gelin Müslüman olun, kurtulun. Müslüman olmazsanız sizin halkınız da Müslüman olmazsa sizin onlar karşısında sorumluluğunuz elbette devam edecektir. Siz sorumlusunuz diyebilecek. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Evet kıymetli dinleyiciler. Eğer bu davanın esprisini kavrayabilirsek, eğer bu davanın gerçekten temellerini kavrayabilirsek, Peygamber aleyhisselamın buradaki tavrını da anlamakta zorluk çekmeyiz. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün daveti sadece bir şehri ele geçirmek değildi. Sadece devlet başkanlığına oturmak değildi. Sadece krallık değildi. Sadece rahat bir hayat yaşamak da değildi. Allah Resulü'nün hedefi ve davetinin amacı, çerçevesi bütün insanlığı İslam'a çağırmaktı. Bütün insanlığı kuşatmaktı ve bütün insanlığın cehennem yolundan, cehenneme giden yoldan alıkonup cennete sevk edilmesiydi. Hedef buydu. Allah Resulü ne pahasına olursa olsun bu hedefi gerçekleştirmek mücadelesini veriyordu. Bunun için de bu davetini Medine dışına taşırmanın zamanını kolluyordu, bekliyordu. Ortam müsait mi değil mi? Bu önemli değildi. Kendisinin görevi de zaten tebliğ etmek değil miydi sadece? Öyle olduktan sonra Allah Resulü niye beklesin ki? Tebliğ edecekti. Müslüman olursa kendi lehineydi bunların. Yok Müslüman olmadılarsa hem kendilerinin vebalini hem kendilerine tabi olan halklarının vebalini de aynı şekilde taşıyarak Allah'ın huzuruna varacaklarını onlara açık ve net bir şekilde bildiriyordu. Ve sonra yeni gelişen bir devlet nasıl olur da Bizans, İran gibi ülkelere varlığını hissettirir ve kendisini tehlikeye atardı? Bu soruyu sormamızın nedeni şuydu. Çünkü bütün dikkatler bu devlet üzerine çevrilebilirdi. Bir İran'la bir Bizans işbirliği yaparak bu devleti ortadan kaldırmanın yollarını, çarelerini düşünebilirlerdi. Ve neticede İran mesela Kisra'sı aynı düşünceden yola çıkarak Muhammed Aleyhisselam'ı istiyordu yanına. Onu yok etmek yolunda bir takım planlar kuruyordu. Bunu düşünebilirlerdi gerçekten. Ve Peygamber Aleyhisselam böyle bir düşünceye aldırmadan işi kendi haline bırakıyordu. Çünkü biliyordu ki bu dava haktır ve bu davanın davetçileri de mensupları da hak yoldadır. Bu işin sonunda risk olması da risk olmaması da pek bir şey değiştirmeyecektir. Neticede görev belliydi, yapılacak işler de belliydi ve bunlar yapılıyordu. Sonra Allah Resulü'nün bu davet mektuplarını gönderdiği zamana bakınız. Gerçekten bu tebliğin, bu davet mektuplarının gönderdiği zamanın mükemmel olduğunu, zamanlamanın mükemmel olduğunun hemen farkına varırız. Bunun en bariz örneği demin anlattığımız İran'daki olay. Allah Resulü öyle bir durumda mektubu gönderiyor ki İran Kisrası kendi ülkesinin içerisindeki kargaşalarla uğraşıyor. Tacının tahtının sallantıda olduğu, iktidarın elden gitmeye başladığı, yani deyim yerindeyse rejimin ve sistemin çöktüğü, adeta bütün hegemonyalarının bitmiş olduğu bir dönemde veya bitmek üzere olduğu bir dönemde onları İslam'a çağırıyordu. Belki bu sıkıntıların arasında düşünürler de kendilerini İslam'ın kucağında bulurlar da belki kurtulurlar düşüncesiyle tam zamanlama olarak bunu seçmiş Allah Resulü. Ve hemen bu mektubun alınmasından sonra da Kisra farkındaysanız bir isyan neticesinde oğlu tarafından özellikle öldürüyordu. Ve tabi bu zamanlamayla, bu İslam'a davet mektuplarıyla Peygamber Aleyhisselam'ın yapmak istediği davayı evrensel boyuta getirmekti. Yerel bir boyuttan çıkarıp, çünkü Medine'de sadece kaldığı zaman yerel bir unsur olarak kalacaktı. Oysa bu davanın evrensel bir boyuta ya da tabir yerindeyse uluslararası platformda davanın konuşulması gerekiyordu. Gündemin oluşması gerekiyordu. Çünkü yıllardır Arabistan'da insanlar Bizans'ı konuşur. İnsanlar İran'ı konuşurdu. Süper güç olarak onlardı. Onların ticaret malları gelirdi. Herkesin ağzında Bizans'tı, İran'dı diye konuşulurdu. Hani tıpkı günümüzdeki bir takım İslam ülkelerinin sürekli Amerika, Amerika diyerek kalkmaları, yatmaları, Amerika, Amerika diye büyümeleri gibi. Adeta o günde öyleydi. Ama bu ne kadar süreyle devam edecekti? Bu devam edecek bir durum değildi elbette. Çünkü yeryüzünde Allah'ın daveti elbette azizdi. İzzet ve şeref sahibiydi ve bu davetin, davanın mensupları da izzet ve şeref sahibi olmak zorundaydı. Yıllardır bu memleketin üzerinde onların isimleri sürekli gündemde tutuluyor. Kamuoyu onlarla meşgul oluyorsa bugünden itibaren de artık onlar bunları konuşmaları gerekiyordu. Onların gündemi artık İslam olmak zorundaydı. Onlar düşünecekti artık kendilerini. Şimdiye kadar hep başkaları düşündü onları. Ama şimdi ise bu davet mektuplarını ellerine aldıktan sonra ise artık kendi kendilerinin taşlarının, tahtlarının yavaş yavaş sallantıda olduğunun farkına vardılardı. Çünkü kolay bir iş değildi ki. Kendileri şunu ölçü olarak kabul ediyorlardı. Yani eğer Muhammed sadece bir kral olsa, sadece bir eyaletin valisi gibi bir konumda olsa, böyle süper gücün devlet başkanına bir mektubu, bir elçiyi göndermesine nasıl cesaret edebilir? Bu mümkün değildi. Eğer bu daveti yapıyorsa, bu iş artık ciddi ciddi gerçekten düşünülmesi gereken bir iş. Ve bu noktada da davet artık uluslararası camiada da konuşulmaya başlanıyordu. Allah Resulü'nün bu davet mektupları vasıtasıyla. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet mektupları konusunu bu şekilde noktaladıktan sonra başka bir konuya geçiyoruz kıymetli dinleyiciler. Hatırlayacağım üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında müşriklerle bir madde üzerine anlaşmıştı. Kılıçları kınlarında olmak suretiyle de yani sivil bir şekilde tavaflarını bitirip 3 gün içerisinde Mekke'yi terk edecekler. Bu süre içerisinde de müşrikler Mekke'yi boşaltacaklardı. Bu bir maddeydi ve anlaşılmıştı gerçekten. Allah Resulü işte bu madde gereği ve Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sene yapamadıkları umrenin kazasını yapmak üzere işte 2000 kişilik bir grupla Mekke'ye doğru yola çıktı. Ve kaza umresi dediğimiz bu umrezül kazayı yerine getirdi. Kabe'yi tavaf etti. Yaklaşık 7 yıldır uzak kaldığı, hasret kaldığı bir Kabe'ye kavuşmanın sevincini yaşıyordu Müslümanlar ve Peygamber aleyhisselam. Tabi Kabe de yaklaşık 2-3 sene sonra asıl sahibine ulaşacaktı ya, sanki onun müjdesiydi bu tavaf, sanki onun habercisiydi bu kaza umresi ve Peygamber aleyhisselama adeta kucaklarını açarcasına seviniyordu Kabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde bulunan Müslümanlar Kabe'nin etrafını tavaf ederken, Mekke sokaklarından geçerken, Mekke içerisinde dolaşırken müşrikler de bunları seyrediyorlardı. Müslümanların heybetini seyrediyorlardı. Allah Resulü'nün etrafında gerçekten pervane gibi dolaşan Müslümanların liderlerine, önderlerine olan bağlılıklarını hayretlerle karşılıyorlardı. Kendilerinde de lider vardı. Kendilerinde de tabiler vardı ama hiç böyle değildi. Bu başka bir liderdi. Bunun cemaati de bir başka cemaatti. Bir dediğini iki etmiyorlardı. Bir emir verdiğinde hepsi birden koşuyordu. Ve gerçekten Mekkeliler bunu gizliden gizliye, zaman zaman göz ucuyla müşahede ediyorlardı. Belki açıkça itiraf etmiyorlardı ama gerçek buydu. Etkilenmemek mümkün değildi bu davanın seyrinden. Çünkü daha 7 sene önce peygamberi kendileri güya kovalamışlardı. Güya Müslümanları bunlar buradan kovmuştu. Bir daha da dönmeyeceklerini zannediyorlardı. Oysa bir de baktılar ki 7 sene sonra Müslümanlar Kabe'nin içerisinde tavaf ediyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, namazlarını kılıyorlar ve de üstelik kendilerine adeta hava atarcasına, tabirimi mazur görün, adeta Müslümanlar peygamberin önderliğinde kendilerine şunu haykırırcasına Mekke içerisinde dolaşıyorlardı. Sanki şunu diyorlardı: bak biz 7 sene önce buradan giderken bir avuç Müslümandık. İşte bugün 2000 kişilik bir grupla geldik. Yarın 5000 kişi, öbür gün 10.000 kişi grupla geleceğiz demenin mesajını haykırıyorlardı. Peki kaza umresi ne ifade ediyordu kıymetli dinleyiciler? Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların Kabe'yi tavaf etmesi müşrikler üzerinde gerçekten derin izler bırakmıştı. Müthiş bir etkileşim olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kaza umresini tavafını tamamlayıp da Medine'ye döndükten sonra işte Mekke'de olanlar olmuştu. Müthiş bir inkılap, müthiş bir devrim yaşanıyordu Mekke'de. Artık beyinler değişmişti, fikirler değişmişti. Çünkü artık bu yolun sonu yoktu. Sürekli bu insanla, bu liderle ve bu liderin etrafındaki kadroyla mücadele etmekle başa çıkılmayacağı anlaşılmıştı artık. Anlaşılmıştı ki Mekke'de Müslümanlar dolaşıyordu ve bunun üzerine de kimileri derin derin düşünmeye başladılar. Kendi kendilerine düşündüler. Başlarını iki elleri arasına koyup düşündüler. Neden Müslüman olmuyorum? Neden gitmiyorum? Gitmem gerekmez mi aslında? Bu rezil hayat içerisinde bulunmaktan nefret ediyorum demeye başladılar kimileri. Evet, kimilerinden ziyade üç tane şahıs vardı ki işte bu Hudeybiye Anlaşması'nın maddesi gereği Müslümanların umresinden sonra tavaf yapıp Medine'ye dönmesinden sonra Müslüman olan bu üç kişi Mekke devletinin, Mekke rejiminin, Mekke sisteminin çöküşünün adeta müjdecisi, habercisi olmuştu. Bunlardan bir tanesi Darun Nedve'nin, yani Mekke'nin parlamentosunun, Mekke'nin köşkünün, Mekke'nin yönetim biriminin, parlamentonun sancaktarlığını yapan Osman bin Talha'ydı Müslüman olanlardan birisi. Ve Kabe'nin anahtarları bunun yanındaydı. Her şeyden bu sorumluydu. Bir noktada onların Mekke parlamentosunun meclis başkanı, parlamento başkanı da elden gitmişti onlara göre. O da Müslüman olmuştu. Medine İslam Devleti'nin saflarına katılmakta bir beis görmüyordu. Ve daha da kötüsü onlar için Halid bin Velid'in Müslüman olması, Amr bin As'ın Müslüman olması. Gerçekten bu her iki kişinin de babası azılı müşriklerden olmasına rağmen ve kendileri de bu döneme kadar, zamanın bu dönemine, bu noktasına kadar Müslümanlara kan kusturmalarına rağmen günün biri gelmiş, Muhammed ve ashabının gerçekten o davranışlarından etkilenmiş ve Medine'ye koşarak Müslüman olmuşlardı. Amr bin As ve Halid bin Velid hatırlamamak mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Müslümanlara Uhud Savaşı'nda ne acılar tattırmışlardı. Peygamber aleyhisselamın ilk defa yaralandığı, kanının ilk defa yere dökülmeye başladığı bir dönemeçti Uhud savaşında ve bu da Halid bin Velid'in elleriyle gerçekleşiyordu. Şehitlerin Şahı Hamza radıyallahu anh da onun bu hamleleriyle şehit olmuştu. Ya da onun taktikleriyle şehit edilmişti. Ve Uhud savaşı hezimetle sonuçlanıyorsa Halid bin Velid'in gayretleriyle, şirk devleti adındaki gayretleriyle bu hezimetle sonuçlanmıştı. Ve gerçekten bu üç şahsın, Amr bin As'ın, Halid bin Velid'in ve de Osman bin Talha'nın Müslüman olması, ki bunların konumları önemli çünkü şirk devletlerinde, cahili sistemlerde insanın bizzat kendisinden ziyade taşıdıkları kariyerler önemlidir. Yani bulundukları konumlar, görevler, rütbeler, mevkiler, makamlar daha çok önem taşır. O açıdan ben üzerine basa basa söylüyorum. Birisi meclis başkanı, diğer ikisi de yani Amr ve Halid bin Velid de sanki o devletin silahlı kuvvetler başkanı ya da genelkurmay başkanı ya da biraz daha düşürebilseniz birkaç tane ordunun komutanı diyebilirsiniz. Ve bunlar da Müslüman olduktan sonra artık Mekke rejiminin çökmemesi için bir neden de yoktu. Yalnız şuna dikkatlerimizi çekmemiz gerekecek kıymetli dinleyiciler. Bu şahısların İslam'a girmesi için başkaları da hor görülmedi. Feda edilmedi kıymetli dinleyiciler. Ancak yönetici kadronun bu hareketi İslam devletine güç kattı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar Mekke devletin ileri gelenleriydi, ordu komutanlarıydı, meclis başkanlarıydı diye bunların Müslüman olması adına görevi olmayan, rütbesi olmayan, kariyer taşımayan, isimlerinin başında bir takım uzatmalar bulunmayan insanlar hor görülmedi. Bunların Müslüman olması adına başkalarına hakaret edilmedi. Tıpkı Bilal'in Müslüman olması neyse, Zeyd'in Müslüman olması neyse, Süheyb'in Müslüman olması neyse, bunların Müslüman olması da aynen öyleydi. Başkaları hor görülerek bu yapılmadı. Yani açıkça söylemek gerekirse eğer, bugünkü Müslümanların çoğunun yanıldığı noktalardan birisini özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Genel olarak kariyeri ünvanı olmayan, mevkisi, makamı, rütbesi bulunmayan insanlarla uğraşmak yerine, efendim tepedeki insanlarla uğraşalım, kariyeri olan, ünvanı olan, yetkileri olan, imzası olan insanlarla uğraşalım, onları bu dine kazandıralım da gerisi kolay gibi hevese kapılmak, peygamberi metodun gerçekten reddedilmesi anlamına gelecektir. Bazen reis konumunda olan, yönetici konumda olan harcayacağını ya da Amr bin As'ın yapamayacağını bir bakarsınız köle konumunda olan Zeyd yapacaktır. Mute savaşında olduğu gibi. Evet, altını çizerek tekrar ifade edelim. Zaman zaman böyle üst düzeye, üst seviyeye gözümüzü diktiğimiz insanlar var hani. Bazen onların yapamadığı, İslam adına yapamadıklarını, beceremediklerini bazen Bilal adına, Zeyd adına, Süheyb adına birileri gerçekleştirir. Mute savaşında Zeyd'in yaptığı gibi. O yüzden bunu kullanıyorum özellikle. Bu insanların Müslüman olması adına başkaları hor görülmedi. Ve peygamber böyle bir şeye de girişmemişti. Ama kendileri buna karar vermek zorunda kalmışlardı. Çünkü kafası çalışan insanlardı bunlar. Evet, kıymetli dinleyiciler. Artık müşrik bloku da dağılıyordu. Mekke şirk devletinin temelleri de artık sarsılmaya başlamıştı. Meclis başkanları, ordu komutanları, kuvvet komutanları da elden gitmeye başlayınca artık gerisi de kolay olacaktı. Ve zaten birkaç sene sonra artık bu devletin adı sanı ortadan kalkacaktı. Ve geliyoruz Mute Savaşı'na ya da Mute Seriyesi'ne. Hicretin 8. yılındaki bir olaydan bahsetmeye çalışıyorum. Demin söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektuplarının kendisiyle gönderdiği elçilerden Haris bin Umeyr'in öldürülmesi üzerine meydana gelmiştir. Busra valisi, Busra emiri, eyalet valisi olarak görev yapan Bizans adına tabi, Rum adına görev yapan Şurahbil bin Amr'ın zulmüne uğrayan Peygamber elçisi Haris bin Umeyr'in öldürülmesidir Mute Savaşı'nın temel nedeni. Ve Bizanslılara karşı yapılmıştır. Bu savaş gerçekten her şeyiyle Müslümanlarla gayrimüslim ordusunun mukayese etmenin bile dehşet verdiği, tüyler ürperttiği bir manzaradır. Bakınız, Bizans ordusuna katılan Arap kabilelerle birlikte bu Müslümanlara karşı birleşen ordunun fertlerinin sayısı İslam tarihi kaynaklarına göre yaklaşık 200 bin civarındadır. Süper bir güce yaraşır bir ordu değil mi? Ve bu orduya karşı çıkan da İslam ordusu ise yaklaşık 3 bin civarında. Belki tabiri yanlış kullandım bilerek. Karşı çıkan, aslında bunu değiştirmekte fayda var. Karşı çıkan demeyeceğiz. Taarruza geçen İslam ordusu 3 bin kişi. Kendisine saldırdığı ordu ise 200 binlerle ifade edilen bir rakama ulaşıyor. Ve enteresandır, Mute Savaşı'nda İslam Devleti ilk defa bir savaşta Medine dışına bu kadar asker çıkarıyordu. 3 bin rakamlı bir asker çıkarıyordu. Oysa şunu belki sorabilirsiniz, Hendek'te de Müslümanların sayısı 3 bin kişiydi. Ama doğru, Hendek'te savaş yapıldı veya yapılmadı. Bu savaş ya da bu gaza Medine'de, Medine'nin içerisinde yapılmıştı. Medine'nin dışına taşmamıştı savaş. Oysa bizim bahsettiğimiz ilk defa Medine'nin dışında bir savaşta bu kadar kalabalık bir ordu çıkarılıyordu. Bedir'de dışarıda yapılmıştı. Uhud'da dışarıda yapılmıştı. Hayber'de dışarıda yapılmıştı. Bunlardan hiçbirisi bu kadar kalabalık bir orduyu barındırmıyordu bünyesinde. En fazla Hayber'in fethinde yaklaşık 1600 kişiydi. Bedir Savaşı'nda yaklaşık 300 kişiydi. Uhud Savaşı'nda 1000 kişiydi, sonra eksile eksile 700 kişiye kalmıştı. Ve Medine dışında bir ordu ilk defa bu rakama ulaşıyordu. Ve dikkat edeceğimiz bir başka husus, Mute Savaşı'nda savaşın sebebi neydi? Bir elçinin öldürülmesi. Belki ilk bakışta basit gelebilir bu neden. Olur mu ya? Bir ferdin öldürülmesi yüzünden topyekun bir devlete savaş açılabilir mi? Evet. İslam devletinin imkanı dahilinde olduğu zaman, İslam devleti imkanlara sahip olduğu zaman, başını kaldırabildiği zaman, dik tutunabildiği zaman, ayaklarını yere basmaya başladığı zaman İslam devleti, bir ferdin öldürülmesi durumunda da bir ülkeye şiddetle savaş açabildiğinin bir göstergesidir Muteseriyesi. Evet, Peygamber aleyhisselam bir devlete baş kaldırıyordu. Bir devlete savaş ilan ediyordu. Hem de basit bir devlet değil. Kendisinin yaklaşık 90 misli, 80 misli büyüklüğünde bir orduya karşıydı bu. Sebep bir ferdin öldürülmesiydi. Ve Peygamber Efendimizin hayatında bu döneme kadar bu ikinci defa vaki olan bir durumdu. Hudeybiye Anlaşması'nda da aynı şekilde gerçekleşmişti. Hatırlamaya çalışalım. Allah Resulü elçi olarak Mekke'ye Hazreti Osman'ı gönderdiğinde yanlış bir haber geliyordu peygambere. Osman öldürüldü diye. Bu haber duyulur duyulmaz Allah Resulü sahabeye durumu aktardı, ilan etti ve sahabeden beyat aldı. Ölüm beyatı, ölünceye kadar savaşma beyatı, kanlarının son damlasına kadar çarpışmaya dair bir beyat aldı Müslümanlardan. Ve savaşılacaktı. 1600 kişi bu savaşa hazırdı. Nedendi peki? Allah Resulü'nün gönderdiği bir elçinin öldürülmesinden dolayı değil miydi? Oysa bu insanların niyeti savaş değildi Hudeybiye'ye gelirken. Fakat değil mi ki Hazreti Osman öldürüldü diye bir haber geldi. Peygamber ve beraberindeki Müslümanlar bu Osman'ın şehadetinden dolayı bile derhal savaşa hazırlanıyorlardı. Ve Mute'de ikinci bir manzaraydı bu konuda. Mute Savaşı'nda da işte bir elçiydi savaşın sebebi. Ancak şunu da hemen belirtmeden geçmeyelim. Aynı peygamber Mekke'de Yasir ailesine sabır tavsiye ediyordu onların maruz kaldığı musibetlere karşı. Çünkü devlet olarak değildi henüz ortada Müslümanlar. Ve peygamberin henüz elinde bu imkan yoktu. O güç henüz elde edilmemişti. Otorite kendisine değil, Darun Nedve'deydi otorite. Ve dolayısıyla da sabır tavsiye ediyordu Yasir ailesine, Ammar'a ve Sümeyye'ye. Ve de Yasir'e sabredin diyordu. Niye? Çünkü imkan yoktu. Ve yine aynı peygamber Medine'de Bir-i Maune vakasında henüz devletin temellerinin tam olarak oturtulmadığı Hendek Savaşı'ndan önceki bir dönemde Bir-i Maune vakasında 70 tane sahabi şehit ediliyordu da Peygamber aleyhisselam intikamını hemen almak için girişimde bulunmuyordu. Sebebi neydi? Çünkü henüz tam imkan bulunmamıştı. Fakat intikamsız mı kaldı bunlar? Elbette değil. Bir süre sonra dahi olsa Allah Resulü bunların intikamını aldı. Demek ki devletin imkanları müsait olduğu zaman, devlet ayaklarını yere basmaya başladığı zaman bu imkanlarını kullanacak ve öldürülen bir İslam elçisinin, bir devlet başkanının gönderdiği elçinin öldürülmesi neticesinde bile olsa, bir fert adına bile olsa bir devlete savaş açılabiliyordu. Ve bunun en açık göstergesi de işte dersimizin konusu olan Mute Savaşı'dır. Ve Allah Resulü korkmuyordu. Çekinme olayı da yoktu. Karşımda gerçekten süper silahları olan süper bir güç var diye en ufak bir tereddütte dahi bulunmuyordu. Ve çok enteresan bir noktadır. Allah Resulü Mute gazvesine ya da Mute seriyesine kendisi de bizzat katılmıyor. Belki de bunun nedeni şuydu ki, evet, böyle önemi bulunan bir savaşa bir peygamber komuta etmeden de, netice olarak söylüyorum tabi, yani Muhammed Aleyhisselam komutanlık yapmadan da demek ki kendilerinden kat be kat daha geniş, daha büyük imkanlara sahip olan bir orduyu Müslümanlar yenebilecek güçteler. Peygamberin komutanlığı olmadan da bunu becerebileceklerinin bir göstergesi olacak ki Peygamber Aleyhisselam bu savaşa katılmıyor ve seriyenin başında komutanları kendisi tayin ediyordu. Zeyd bin Harise'ydi komutan tayin edilen. Eğer şehit olursa Cafer bin Ebi Talip'ti. Daha yeni dönmüştü Habeşistan'dan. Eğer o da şehit edilirse Abdullah bin Revaha seçilecekti. Eğer o da şehit edilirse artık Müslümanlar bir araya gelecek, kendi komutanlarını kendileri seçecekti. Geçmiyorum Mute seriyesinin tafsilatına. Belki zamanımız olmayacak. Ancak şu noktayı vurgulamadan da geçmeyeceğim. Şuna dikkat edelim. Peygamberin tayin ettiği komutanlara bir bakalım vasıflarına. Zeyd köledir. Cafer bir elçidir. Habeşistan'a gönderilen bir elçi. Abdullah bin Revaha bir şairdir. Ve peygamber komutanlarını buradan seçiyor. Çünkü can alıcı bir noktadadır. Devletin var olma yok olma mücadelesinin bulunduğu bir noktadadır. Topyekun bir savaşın ilan edilmesi gerekir. Elçisiyle, kölesiyle, şairiyle bu savaşa katılmaktan başka çare yoktu. Ve Allah Resulü de bu şekilde bunları görevlendiriyordu. Ve Mute'ye uğurluyordu Allah Resulü. Onlardan zafer müjdelerini bekliyor. Tabii bazılarının da şehadet haberlerini. İnşallah önümüzdeki ders bu konunun devamıyla birlikte şanlı Mekke fethini de ele almaya çalışacağız. Hep birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın siretinin daha güzel bir dönüm noktasına ulaştığını görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak temennisi ve dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.